Ayrım 6.
Gel gelelim, doğa bilimi de gerçekliğin tümünü kuşatabilmiş değildir. Böyle bir görüşü ilkece araştırmanın içine sokan kişi bir bilim adamı olan Einstein'dır. İşte bu yüzden neden bu dünya vardır da ne bileyim onun yerine bir hiçlik, hiçbir şeyin olmadığı bir durum yoktur gibi bir soruya kafa patlatmak herkesin kendi bileceği iştir. Bilim bu soruya herhangi bir yanıt verebilecek durumda değildir artık. Ve biri kalkıp da evrenin var olduğu olgusundan bu kesin kes su götürmez gerçeklikten yola çıkarak bu varoluşun herhangi bir nedeni olduğu sonucunu çıkarmak isterse, bu varsayımı bizim bilimsel bilgilerimizle hiçbir noktada çelişmeyecektir. Hiçbir bilim adamı böyle bir varsayımı çürütebileceği herhangi bir kanıtı ya da olguyu oraya sürebilecek durumda değildir. Hatta söz konusu olan bizim üç boyutlu evrenimizin kesinlikle dışında, başka türlüsü de zaten mümkün değildir, aranması gereken bir neden olsa bile buna karşı kanıt getirme olanağı yoktur. Hangi nedenle olursa olsun bu evrenin var olduğu su götürmez. Bu evren hiç kuşkusuz onca sayısız gök cisimde olduğu gibi bu dünyada da hayatın ve bilincin giderek de bir kültürün doğup ortaya çıkmasından çok önceleri vardı. Bu kültür ve uygarlık işte özellikle bizim çağımızda milyarlarca yıldan bu yana süregelen gelişme sürecini bilinçli olarak kavramamıza olanak veren bir gelişmişlik basamağına gelip dayandı. O bilinçsizce geçen kavranması olanaksız onca zaman aralığından sonra en azından bu gezegenin üzerinde bizler kendilerini bu devasa tarihin şimdilik ortaya çıkmış ürünleri olarak bulgulamış olan ilk canlılarız. Bizler evrenin başlangıçlarına geri dönerek arkamızda nelerin olup bittiğini en azından kaba çizgileriyle yeniden kurarak gerek kendimizin gerekse bizi kuşatan çevrenin doğuşunu borçlu olduğumuz koşulları tanıyıp öğrenebilme olanağı olan ilk insanlarız. Ama böylelikle kendimizi anlamanın tamamen yepyeni bir yolu da bize açılmış olmaktadır. Şimdiye kadar insanın özünü öyle fazla düşünmeden tarih ya da dünya tarihi diye tanımladığımız şeyin akışından çıkarmaya çalıştık hep. Elimizde başka bir kaynak yoktu. Doğa tarihinin ilk büyük patlamadan bilincimizin ortaya çıkmasına kadar uzana gelen o koskoca geçmişi, kendisinden yola çıkarak bütüne varmaya çalıştığımız tarih parçasının ne kadar küçük olduğunu bize göstermektedir. Tarih dediğimiz süreç sadece hanedanların, seferlerin ve kültürlerin birbiri ardına dizilmesi değildir. Gerçek tarih bunlardan çok daha ötelere uzanır. Büyük patlamayla hidrojenin ve ilk gök cisimlerinin ortaya çıkmasıyla başlayıp buradan herhangi bir boşluğa yer vermeden ve kendi içinde tutarlı bir sıra izleyerek atmosferleriyle birlikte gezegenlerin oluşumuna, oradan hayatın ve beyinlerin doğuşundan bilinç ve aklın ortaya çıkmasına, geleneksel anlamda tarihin ve bilimin doğuşuna kadar uzanır. Araştırma ve inceleme alanlarını bu doğa bilimsel anlamdaki tarihin akışına ilintileyerek dünyanın bu gerçek tarihinden tarihsel gelişmenin temel yasalarını türetmek girişimi tarihçilerce henüz algılanmamış görevlerden biridir. Çünkü adına doğal tarih demeyi doğru bulduğum her şeyi kapsayan bu tarih bizim varoluşumuzun kökenlerini içerir. Bu bakımdan da onun anlaşılması için gerekli anahtarlar orada yatmaktadır. Tasarlanamayacak kadar uzun bir süre önce insana özgü düşünme faaliyeti şöyle dursun, ortalıkta daha düşünce namına herhangi bir etkinlik yokken olup bitenler, gene de daha sonraları bu başlangıçtan çıkması gereken her şeyin temellerini atmış, çerçevesini oturtmuştur. O zaman olup biten şey bize ve çevremize damgasını vuran tarz ve biçimi oluşturmuştur. Bizler yüzyıllardır sandığımız gibi bir defada tamamlanmış olarak ve hazır biçimde bu dünyaya yollanmadık. Bu dünya bizleri kendisinin doğuş ve ortaya çıkış süreci içinde meydana çıkan parçalarından biri olarak gerçekleştirdi. İşte bu nedenle varlığımızın en temel ve tayin edici koşulları, daha evrenin başlangıcında saptanmış ve kararlaştırılmıştı. Büyük patlamanın infilak bulutu içinde ilk dakikalarda başlangıçtan hemen sonra protonlar ve elektronlar birleşip şu gelecekteki her şeyin ilk maddesini oluşturacak harika ve gelişme yeteneği olan hidrojen atomunu meydana getirdiklerinde bu evrenden dayanıklılık ve süreklilik beklenemeyeceği de çoktan belli olmuştu. Patlamalarla kendini açan bu evrenin özelliği olan sürekli değişme ve gelişme özellikleri, ister istemez bu az önce doğmuş evrenin ortaya çıkaracağı her şeyin de özelliği olup çıkacaktı. Kendisi sonlu olan ve durmadan değişen bir evren, sonsuz ve değişmez herhangi bir şey içeremezdi. 2. Güneşte bir yer. Yer kürenin nasıl doğduğunu bilmiyoruz. Bu birçok kimseyi şaşırtacak bir saptamadır. Şaşırmakta haksız da sayılmazlar. Ne olursa olsun, bugün artık evrenin başlangıcının izlerini gözlemlerle sürebilecek kadar yol almış bir bilimin bulunduğu bu küçük gezegende, ona ilişkin bilgilerimizin bundan çok daha fazla olması gerekirdi. Oysa tıpkı Güneş sisteminin oluşumu gibi, dünyanın başlangıcı da büyük ölçüde karanlık bir sis perdesi arkasında anlaşılmazlığını korumaktadır. Hani biraz çelişkili gelecek ama, kendi gezegenimizin doğuşunu araştırırken, karşımızdaki güçlükler, özellikle bu araştırmayı yapan bizlerin o gezegenin üstünde bulunmamızdan ve Güneşimizin öteki gezegenlerinin de bize oldukça yakın, bu nedenle de gözlem aygıtlarımızla kolay incelenebilir olmalarından kaynaklanmaktadır. Çünkü onları birbirlerinden ayırt eden farklı özellikleriyle çok iyi tanısak bile, bütün bu özelliklerin genelde evrendeki bütün gezegenlerin doğuşunu açıklayacak ve bu özellikleri göz önünde tutacak bir kuramla değerlendirilmesi gerekmektedir. Gerçi ilk ağızda bu bize en yakın gök cisimlerinden edindiğimiz ve tanıdığımız ayrıntı ve verilerin çokluğuna bakarak, bizim gezegen sistemimizin ve evrende var olan olası öteki gezegenlerin doğuş biçimine ilişkin aynı çoklukta varsayıma ya da açıklama olanağına sahip olduğumuzu düşünebiliriz. Ne yazık ki gerçekte durum farklıdır. Çünkü bizim gezegen sistemimiz tanıdığımız, bildiğimiz biricik gezegen sistemidir. Gezegenler kendileri ışıldamayıp tıpkı ayımız gibi üzerlerine düşen güneş ışığını yansıtırlar. Öte yandan en büyükleri bile kendiliğinden ışıldayan bir sabit yıldız olan güneşimizden en az 10 kat küçüktür. Hatta işin doğrusunu söylemek gerekirse evrende tıpkı bizim güneşimiz gibi kendi ışığı olmayan ve gezegenleri çevresinde toplamış bir başka sabit yıldız bulunup bulunmadığını bugüne kadar doğrudan ispatlayamadığımızı da itiraf etmemiz gerekir. Gezegen sistemimizin tanıdığımız, bildiğimiz biricik gezegen sistemi olmaktan da öteye, evrende var olan biricik sistem olması ilkece mümkündür. Ancak inceledikleri herhangi bir fenomenin biricikliği ve tekliği olasılığını çok küçük tutmak bilim adamlarının deneyimlerinden çıkardıkları geçerliliği ispatlanmış bir ilkedir. Başka deyişle bütün öteki samanyollarını ve galaksileri bir yana bırakacak olsak bile, güneşimizin sırf bizim samanyolundaki o milyarlarca güneş arasında çevresinde gezegenlerin döndüğü biricik sabit yıldız olma olasılığı çok az bir olasılıktır. Araştırmacılar güneşimizin gezegenleri hakkında bildikleri ve tanıdıkları çok sayıdaki gerçeklerden yola çıkarak istatiksel önermeler yapacak durumda değillerdir. Başka bir deyişle, bizim güneş sistemimiz içinde tespit ettikleri herhangi bir sayının ya da olgunun herhangi bir gezegen sisteminin tipik özelliği mi, yoksa yalnızca bizim sistemimizin sıradan bir rastlantıyla oluşmuş özelliği mi olduğuna karar verebilecek durumda değillerdir. Bulunan özelliğin her güneş sistemi için geçerli olması durumunda, bu özellik genelde güneş sistemlerinin doğuşunu açıklayacak bir kuramın yararlı mozaik taşlarından birini oluşturabilir. Ancak bu özellik sadece bizim güneş sistemimiz için geçerli ise, ancak rastlantıya bağlı bir özellik olacağından, dolayısıyla da sistemin oluşmasına yol açmış yasalarla zorunlu bir bağ kuramayacağından, onu herhangi bir oluşum kuramı içine yerleştirmekten özellikle kaçınmak gerekecektir. İşte bütün bu gerçekler karşısında yeryüzünün ve gezegenlerin nasıl ortaya çıkmış olduğu sorusu gündeme geldiğinde, mevcut verilerin ve olayların çokluğu gökbilimcilere yön vermekten çok, onların kafalarını karıştırıp durmaktadır. Bu bakımdan güneş sistemimizden tasarlanamayacak kadar büyük olmasına ve ayrıntılarını çok daha az bilmemize karşın, samanyolumuza ilişkin bildiklerimiz, gezegen sistemimize ilişkin bildiklerimizden çok daha fazladır. Nitekim gökbilimciler eldeki verilerin azlığından dolayı karşı karşıya bulundukları olumsuz durumu aşmak için binlerce samanyolunun fotoğrafını çekmiş ve çeşitli yöntemlerle onları inceleyip çözümlemeyi başarabilmişlerdir. Bu da onlara galaksileri ayrı ayrı öbeklerde toplama, özelliklerini karşılaştırma ve tipik bir samanyolunun genelde nasıl bir görünümü olduğunu ve özelliklerini hangi yasalara bağlayabileceklerini gösteren güvenilir bir model edinme olanağı vermiştir. Şimdi Güneş sistemimizle birlikte dünyamızın doğuşunu açıklayacak bir kuram tasarlamak istediğimizde açıklamamız gereken olguları bir an için göz önünde bulunduralım. Burada en önemli nokta kuşkusuz Merkür'den Plüton'a kadar bildiğimiz tüm 9 gezegenin Güneş'in çevresinde aynı yönde döndükleri ve bu dönüş sırasında uzayda izledikleri yörünge çizgilerinin tümünün aynı düzlem üzerinde yer aldıkları gerçeğidir. Bugün gökyüzü mekaniğine ilişkin bilgilerimizin ışığı altında gezegenlerin Güneş'in çevresinde gelişigüzel yönlerde ve ayrı ayrı yörünge düzlemleri üzerinde dönmelerinin de kuramsal olarak pekala mümkün olduğunu biliyoruz. Ama gerçekte hepsinin aynı yönde ve aynı düzlemde dönmekle kalmayıp, bu düzlemin aynı zamanda Güneş'in ekvatorundan geçmesi hiçbir şekilde bir rastlantının ürünü olamaz. Bütün bilim adamlarının paylaştıkları bir görüşe göre bu durum, Güneş'in kendi dönme hareketi sonucunda gezegen sisteminin doğuşunda büyük ölçüde etkili olduğu varsayımıyla açıklanabilmektedir ancak. Ama işte tam bu noktada da güçlükler ortaya çıkmaya başlar. Çünkü böyle bir varsayımın ardından akla gelebilecek en yakın olasılık, gerek Güneş'in gerekse gezegenlerin aynı hareket içinde kendi ağırlığının etkisiyle yavaş yavaş merkezine doğru yoğunlaşıp, kütleleşen gaz ve yıldızlar arası tozdan oluşmuş devasa bir buluttan doğmuş olabilecekleri olasılığıdır. Bu şekilde yoğunlaşıp topaklaşan bir bulut kaçınılmaz olarak gittikçe daha hızlı dönmeye başlayacağından zamanla büyük merkez kaç güçleri ortaya çıkacak, bunlar da gittikçe daha hızlı dönen oluşumu büyük bir kesinlikle kendi etrafında dönen bir diske dönüştüreceklerdir. Bundan sonraki gelişmeyi anlatmaktan daha kolay ne olabilir? Aynı merkez kaç güçlerinin etkisiyle bu dev diskin kenarlarından gitgide gaz biçimindeki madde kopmaya başlayacaktır. Ayrılan parçaların tümü de diskle aynı yönde ve aynı düzlem üstünde dönmeye devam edeceklerdir. Başka deyişle, sistemin merkezinde yoğunlaşmasını ve büzülmesini sürdüren diski kendilerine merkez alarak bu defa onun çevresinde dönmeye, kendileri de kendi ağırlık noktalarına doğru gittikçe yoğunlaşmaya ve topaklaşmaya başlayacaklar. Onlar gezegenlere dönüştükçe merkezdeki disk de Güneş'i oluşturacaktır. Bu hikaye akla ne kadar yakın ve güzel görünürse görünsün, iler yutar yanı olmayan bir hikayedir. Çünkü Güneş sistemimiz konusunda bildiğimiz birçok özellik arasında, ne yazık ki bu kuramla hiçbir şekilde bağdaşmayacak birkaç özellik de yer almaktadır. Bunlardan en önemlisi adına dönme empülsiyonu denen özellik ve bunun yol açtığı açmazdır. Gökbilimcilerinin bu açmazdan kastettikleri, gökyüzü mekaniğinin yasalarıyla doyurucu bir şekilde açıklanması bir türlü mümkün olmayan bir olgudur. Güneş bu devasa büyüklüğüyle sisteminin içindeki tüm kütlenin %99,9'unu oluşturmasına karşın dönme empülsiyonu çok küçüktür. Bu olayın yukarıda açıkladığımız ve ilk bakışta gezegenlerin akla yakın görünen doğuş öyküsünü çürütme açısından önemli bir kanıt olduğunu kavrayabilmek için konuya biraz daha yakından bakmamız gerekecek. Aslında çok kolay anlaşılabilecek bir olay bu. Kendi çevresinde dönen bir diskten merkez kaç güçleri nedeniyle gitgide kütle parçaları kopuyorsa, mekaniğin yasalarına göre merkezdeki diskin kendi çevresinde dönme hızı, kopmuş parçaların dönme hızından daha büyük olmalıdır. Böyle bir hız elde edebilmek için, örneğin bir buz dansçısı kendi ekseni çevresinde dönmeye başlamadan önce kollarını toplayarak gövdesine yapıştırır. Merkezdeki kütle yoğunlaştıkça dönme hızı daha da artacaktır. Aynı durum, sistemin merkezinde yoğunlaşmakta olan kütle için de geçerli olmalıdır. Şimdi gezegenler merkezdeki kütleden kopma sırasında kütlenin kenarlarında hangi hızla dönüyorlardıysa ona uygun hızı daha sonra da muhafaza etmişlerdir. Bunların koptuktan sonraki hızlarını dıştan etkileyecek herhangi bir gücün varlığı söz konusu değildir. Öte yandan sistemin merkezdeki disk biçimli ana kütlesi, kurama göre sonuçta güneşi oluşturacak olan kütle, tek tek gezegen çekirdeklerinin kendisinden ayrılmasından sonra da yoğunlaşmaya devam etmiştir. Bu durumda kendi çevresinde dönme hızının gittikçe artması gerekir. Sonuçta merkezdeki cismin yani güneşin dönme momenti, çeşitli yörüngelerdeki bütün gezegenlerin dönme hızından daha büyük olacaktır. Ne yazık ki güneş sisteminde bunun tam tersi bir durum söz konusudur. Ne yazık ki diyoruz çünkü gezegenlerin ve güneşin kendi içinde kapalı, dönen ortak bir ilk buluttan, dıştan herhangi bir etki olmaksızın türemiş olduğu varsayımı üzerine kurulu, akla yatkın ve basit kuramın böylece işi bitmiş demektir. Gökbilimcilerin yaptıkları hesaplara göre, gezegenlerin güneşten koptukları varsayımının doğru olması halinde, güneşin şimdi olduğundan tam 200 kez daha hızlı dönmesi gerekmektedir. Peki öyleyse güneş sistemi nasıl doğdu? Bugün bu soruya bir yanıt bulmaya çalışan tam 30, evet yazıyla 30, kuram bulunmaktadır. Salt bu sayı bile bu konudaki çaresizliğin apaçık bir belirtisidir. Sayının büyüklüğü, söz konusu kuramlardan her birinin sistemimizin çok belirli bir özelliğini açıklamaya yönelik olmalarından kaynaklanmaktadır. Ama ortaya çıkan sonuçlar, bu kez de sistemin başka özelliklerine ters düşmekten kurtulamamaktadırlar. Böyle olunca da açıklamayı tamamlamak için haydi yeni bir kuram oluşturulmakta, sayıda durmadan büyümektedir. Bugüne kadar bu girişimlerden hiçbiri sorunun bütününe ilişkin açık seçik, inandırıcı bir açıklama ortaya koyabilmiş değildir. Gene de bu kuramlardan ikisini burada kısaca ele almak gerekiyor. Çünkü bunlardan ilki ortaya atıldığı dönemlerde uzmanlık alanı dışında da ilgi çekmekle ve heyecanlı tartışmalara yol açmakla kalmamış, bugün bile geniş bir kesimce geçerli bir kuram olarak benimsenmeyi başarmıştır. Gerçi bunun da çoktan çürütülmüş bir kuram olduğunu hemen söyleyebiliriz. Gene de evrenin başka alanlarında hayatın doğmuş olup olmadığı sorusuyla da dolaylı olarak çok yakından ilintili bir kuram olduğundan bana önemli ve üzerinde durulmaya değer görünüyor. Tanınmış İngiliz gökbilimcisi James Jinns'in geliştirdiği felaketler kuramından söz ediyoruz. Jinns'in başlıca derdi, gezegenlerin güneşe göre o çok fazla olan dönme empülsiyonunu açıklamaktı. Daha önce de değindiğimiz gibi, bu dönme hızını bizzat sistemin içindeki olaylardan hareketle açıklamak olanaksız göründüğünden, dıştan gelmiş olabilecek bir gücü aramak Jinns'e mantıklı görünmüştü. Bu durumda sadece bir başka sabit yıldız yani güneş söz konusu olabilirdi elbette. Bu düşünce Jinns'in aklına bundan belki de milyarlarca yıl önce uzayın içinde uçan bir başka güneşin rastlantı sonucu her iki yıldızın da karşılıklı çekme gücü nedeniyle kor halinde kütleler kopmasına yol açacak kadar bizim güneşimize yaklaşmış olabileceği fikrini getirdi. Kopan bu kütleler iki yıldızın buluşması sırasında uzaya fırlarken güneşin çevresinde aynı yönde dönmelerine yol açan birer yörüngeye oturdular ve zamanla soğuyarak katılaşıp bugünkü gezegenleri oluşturdular. Görüldüğü gibi Jinns'in karşılaşma varsayımı yukarıda sözünü ettiğimiz dönme empülsiyonu konusundaki paradoksal durumu zekice halletmektedir. Bu varsayımla güneşten kopan ve ileride gezegenleri oluşturacak olan gaz kütlelerine ek bir hız kazandıran şey, korkunç bir hızla güneşimizin önünden geçen yabancı yıldızdan çıkan ve çekim gücü nedeniyle gezegenlere aktarılan dönme empülsiyonudur. Öte yanda bütün gezegenlerin güneşin çevresinde aynı yönde dönmeleri de bu kuramla başarılı bir şekilde açıklanmaktadır. Hatta güneşin dönme ekseninin gezegenlerin yörüngelerini yer aldıkları düzleme göre 6 derece kadar eğik olması da dıştan durumu bozucu bir gücün etkisini ileri süren bu kuramla daha kolay açıklanmakta ve anlaşılır kılınmaktadır. Güneşin bu eğikliği ne kadar küçük olursa olsun, daha sonra ortaya çıkan gezegenlerin kütlesi güneşten merkez kaç gücüyle koparılmış olmasa bu eğiklikte olmazdı diye düşünmekte haksız sayılmayız. Görülüyor ki İngiliz'in varsayımının 30'lu yıllardan bu yana büyük bir ilgi çekmesinde hiç de şaşılacak bir şey yok. Bu arada bu kuramdan kaçınılmaz bir şekilde türeyen bir başka sonuç da heyecanlı tartışmalara yol açmıştı. Eğer Jeans haklıydıysa, ki o günlerde tüm dünya savının doğru olduğuna inanıyordu, o zaman sadece bizim güneş sistemimizde hayat olma olasılığı vardı. Çünkü yıldızlar, güneşler, evrenin içinde öylesine büyük uzaklıklarla dağılmışlardır ki, Jeans'in ileri sürdüğü böyle bir çarptı çarpacak yakınlaşma olasılığı alabildiğine azdır. Gökbilimcilerin yaptıkları hesaplara göre, yabancı yıldızın bizim güneşimizden gezegen oluşturabilecek kadar madde koparabilmesi için neredeyse ona değecek kadar yakınından geçmiş olması gerekiyordu. Yıldızlar arasındaki o korkunç uzaklıklar göz önünde tutulduğunda 200 milyar güneş içeren bizim samanyolumuzda evrenin başlangıcından bu yana iki yıldızın birbirine neredeyse değecek kadar yaklaşmış olmaları olasılığı inanılmayacak kadar az olduğu gibi bu buluşmanın sadece bir kez olmuş olması da akla yatkındır. Eğer tipik bir gezegen sistemi sadece böyle bir olayla açıklanabiliyorsa, bizim sistemimiz neredeyse olasılık dışı bir rastlantının sonucunda ortaya çıkmış demektir. Dahası evrendeki biricik sistem de sadece bizimki olmalıdır. Bugün ayrıca o günkü tartışmalara yeni bir boyut da ekleyerek olasılığı o kadar küçük tutan bu alabildiğine karamsar görüşten bile en azından iki gezegen sisteminin evrende var olması gerektiği sonucunu çıkarabiliriz. Öyle ya, kendi sistemimizden başka bilinemez bir zaman öncesinde güneşimize böylesine yaklaşmış olan o ikinci yıldızın da bir gezegen sistemine sahip olması gerekmektedir. Çünkü bizim merkezi yıldızımızın başına ne gelmişse, onun da başına aynısının gelmiş olması gerekir. Hayat kor halinde yanan sabit bir yıldızın gaz bulutu üstünde değil de, katı ve soğuk maddeden oluşmuş gezegenler üzerinde mümkün olduğundan, Jeans, gezegen sistemimizin oluşumunu açıklayayım derken, varlığımızın evrende ya da en azından kendi galaksimiz içinde, tek ve biricik olduğuna ilişkin inandırıcı bir kanıt da ortaya atmış oluyordu. Gel gelelim bugün artık Jeans kuramının da doğru olmadığını biliyoruz. İki yıldızın karşılaşması kuramına karşı bir dizi itiraz yapılmaktadır. Bunlardan en önemli iki tanesini şöyle özetleyebiliriz. Jeans'in varsaydığı kozmik facia sırasında ortaya çıkmış olma olasılığı bulunan güçleri ve karşılıklı etkileşim güçlerini dikkate alarak yapılan hesaplamalar, gezegen sistemimizin varlığını yakınından geçip giden bir yıldıza borçlu olmuş olması durumunda, uzay içinde tuttuğu yerin çok çok Merkür yörüngesine kadar uzanabilmesinin mümkün olmuş olacağını söylüyorlar. Oysa Güneş'in en uzağındaki gezegen Plüton, bu hesaplanmış uzaklıktan kabaca 100 kat daha ötede, Güneş'in çevresinde dönüp durmaktadır. İkinci itiraz da Jeans kuramının durumunu en az birincisi kadar güçleştirmektedir. İlkece Güneş'ten koparıldığı varsayılan maddenin Güneş kadar sıcak olması gerekir. Gene bildiğimiz gibi, Güneş üstündeki ısılar ölçümün yapıldığı derinliklere göre değişir. Güneş'in odak noktasında, yani fokur fokur kaynayan atom ateşinin merkezinde akıl almaz bir yükseklikte bulunan ısı 15 milyon santigrattır. Bu ısı güneş yüzeyinde ise sadece 5-6 bin derece arasındadır. Ancak ısı yüzeyin hemen altında birden yükselmeye başladığından dıştan etkileyen bir çekim gücüyle güneşten kopacak gaz biçimindeki madde en azından 100 bin derece olmalıdır. Gel gelelim bu kadar sıcak bir gaz bulutu, boş uzayın içinde dağılmadan duramaz ve bulutun soğuyup bir gezegene dönüşme şansı kesinlikle yoktur. Daha yoğunlaşmadan boşluğun içinde dağılıp gitmekten kurtulamaz. Sadece güneş büyüklüğündeki bir gaz kitlesi dağılmadan durabilir. Çünkü böyle çok büyük kütlelerin bir araya gelmesi durumunda, kütlenin kendi çekimi, dışa doğru yayılma eğilimini gösteren ışın basıncına karşı onu dizginleyecek bir denge gücü oluşturabilir.